Küresel Analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler. Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Tolga Kökten iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Bu hafta uluslararası siyasette fazla konu var. Bu konular arasında şöyle hızlıca bakmak gerekirse ilk dikkat çeken hususlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya arasındaki AUKUS anlaşmasının yani yine bu ülkelerin kısaltılmasından oluşan bir şey. Avustralya, UK ve US diye bu ülkelerin baş harflerinin kısaltılmasından oluşan bir ittifak. Biliyorsun bu ittifak yeni bir ittifak değil. Kuruluşu da çok biraz serencamı enteresan oldu. Çünkü Fransa'nın Avustralya'ya dizel yakıtlı denizaltılar satması noktasında bir anlaşmaya varılmıştı ki bu anlaşmanın toplam değeri 44 milyar dolar civarındaydı. Fransa açısından bu toplamda bir rakama onun savunma tarihi açısından, savunma ürünleri pazarındaki etkinliği açısından çok fazla yaklaşılmamıştı. Gerçekten çok önemli bir alımdı bu. Ancak Avustralya Amerika Birleşik Devletleri'nin araya girmesiyle bu anlaşmadan vazgeçtiğini ilan etti. Hemen ardından Fransa Dışişleri Bakanı sırtımızdan bıçaklandık diye bir ifade kullanmıştı hatırlarsan. O dönemde de AUKUS çok tartışıldı. Çünkü AUKUS'un kurulması sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İngiltere'nin Avustralya'ya nükleer yakıtlı denizaltı satışı noktasında değil, Asya Pasifik'te Çin'i dengelemek için yeni bir pakt, yeni bir savunma paktı kurma noktasındaydı. Yeni bir dönem olarak nitelendirildi. Bu Çin, Avustralya'yı tehdit etti. Bunun bölgede yeni bir soğuk savaşı başlatacağını ilan etti. Rusya bunu hatırlarsan yine savaş öncesindeydi. Bunu pandemi döneminde konuşmuştuk. Yeni bir soğuk savaşı tetikleyeceğini, yeni bir cepheleşmeyi ortaya çıkaracağını söylemişti. Şimdi birkaç gündür bu konu yeniden gündemde. Çünkü ABD, Avustralya ve İngiltere başkanları ve başbakanları bir araya geldiler. Evet. Ve bu konudaki bağlılıklarını yeniden teyit ettiler. Nükleer yakıtlı denizaltıların Avustralya'ya sağlanması konusunda daha netlik ortaya çıktı. Biden yönetimi ve Biden'ın kendisi bunun Avustralya'yı bir nükleer silahlı güç yapmayacağını ama nükleer bir güç yapacağını yani sivil kullanım açısından. Ama biliyoruz ki bu denizaltılar nükleer harp başlıkları da taşıyabilir ileride. Şimdi bu geleneksel nükleer caydırıcılığın yeniden uluslararası siyasette ortaya çıkmasına işaret ediyor ve Çin'in bu bölgede askeri olarak dengelenmesini ortaya atıyor. Bu önemli başlıklardan bir tanesiydi. Yeni bir uluslararası sistem doğuyor tartışmaları yaparken belki de küresel ölçekli jeopolitik çatışmanın ve rekabetin en önemli cephelerinden bir tanesi burası. Yine ABD'den söz açmışken tabii ABD'deki bir banka krizinden bahsediyoruz. Silikon Vadisi olarak bilinen teknoloji merkezi, Amerika Birleşik Devletleri'nin teknoloji merkezi olarak bilinen bölgedeki Silikon Vadisi Bankası'nda bir kriz ortaya çıktı. Bu krizin diğer bankalara sirayet etmemesi için de büyük bir çaba sarf edildi. Şimdilik engellenmiş gözüküyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bir krizin de ucunu verme noktasında önemli bir sinyaldi bize. İkinci konu uluslararası siyasette Ukrayna Savaşı yeniden konuşulmaya başladı. Artık Türkiye'de de depremle birlikte bu savaşı daha fazla konuşur olacağız. Türkiye'de her ne kadar önümüzdeki iki ay içerisinde seçim gündemi ağırlıklı olsa da Rusya saldırılarını çoğalttı. Süpersonik füzelerle yine Ukrayna'nın altyapısını hedef aldı. 25 gün boyunca Şubat ve Mart aylarında elektrik hiç kesintiye uğramamıştı. Evet. Bu Ukrayna'nın ekonomisinin düzelmesi açısından da son derece önemliydi. Ama tekrar bu elektrik altyapısına hedef aldı. Yine Bakhmut cephesinde çok ciddi çarpışmalar var. İki tarafta bu bölgeyi savunmak istiyor, kaybetmek istemiyor. Rusya konusunda da yeni bir döneme doğru giriyoruz gibi. Hem bahar aylarının ortaya çıkaracağı iklim şartlarıyla beraber her iki tarafın da saldırı imkan ve kabiliyetleri artacak. Ama aynı zamanda da Çin'in Rusya üzerinden Ukrayna Savaşı bağlamında Batı'ya karşı yeni bir pozisyon üretme ihtimalinden bahsediliyor. Bu konu var. Yine bence en önemli gelişmelerden bir tanesi de Suudi Arabistan ile İran arasında Çin özelinde. Yani Çin'in arabuluculuğuyla tarihi bir anlaşmaya imza atıldı.
Bu çok önemli.
Bu Orta Doğu'da, Körfez bölgesinde ve en önemlisi de ABD'nin ve Avrupa'nın İran'ı nükleer programı nedeniyle köşeye sıkıştırdığı bir dönemde Suudi Arabistan'ın da Batı ile ilişkilerinin kısmen daha böyle tansiyonlu olduğu bir dönemde Çin'in ön alarak bu iki ülkeyi barıştırması veya işte bir uzlaşı metninin ortaya çıkarılması konusu. Her iki ülke büyükelçiliklerini atayacaklar karşılıklı olarak. Aralarındaki husumetleri de diplomatik yollarla çözme konusunda belli vaatlerde bulundular. Şimdi bu üç tane önemli konu var. Aslında başka konular da var. Tabii Avrupa'da protesto meselesi ve grev konusu evet, çok önemli. Fransa'da çok ciddi grevler var hala. İngiltere'de bir mülteci yasası krizi var şu anda. İngiltere Başbakanı geçtiğimiz günlerde Paris'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Artık mülteci istemiyoruz şeklinde. Bu tabii İngiltere'de siyaseti ikiye bölmüş durumda. İşçi Partisi ile Muhafazakar Parti arasında bir sertleşme
hatta
var.
BBC'de bir krize
BBC'de de Gary Lineker'in atılmasının ve sonrasından ortaya çıkan tepkiler nedeniyle de geri çağrılmasına neden oldu. Bakalım dönecek mi dönmeyecek mi? İstersen bu ana tartışmalara bir bakalım. Sonra vaktimiz kalırsa diğer konulara da bakarız. Şimdi AUKUS'la başlayalım istersen.
Jeopolitik meseleleri birbiriyle de ilişkili olan meseleleri ele alalım. Ardından da bu Amerika'daki bankacılık krizini de konuşuruz. Bence önemli bir mesele.
Önemli, doğru.
Şimdi dünyada tabii ciddi bir sistemik kriz var. Yani bunu görmek mümkün. Sen de yazılarında bunu dile getiriyorsun. Eski dönem artık devam edemiyor ama yeni bir düzende oluşturabilmiş değil. Bunu her alanda görmek mümkün. İşte Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nde yaşanan krizlerden tut da çeşitli cephe hatlarına, çatışma bölgelerinde, işte Ukrayna krizinde, Rusya'nın bölge işgal etme çabası, daha önce Suriye'de yaşanan iç savaş, Libya krizinde birçok bölgede gördük. Ciddi bir sorun var küresel sistemde ve mevcut dengeler çalışmıyor. Hem ekonomik açıdan bunları görmek mümkündü. Hem de siyasi ve askeri açıdan görmek mümkündü. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri özellikle de Anglo-Sakson grup kıta Avrupa'sından gittikçe ayrışarak kendilerini çıkarlarını merkeze alan yeni bir düzen oturtma arayışında. Bana öyle geliyor. İşte AUKUS'u da böyle okumak lazım. Rusya'yı hedef almalarını da ben bu şekilde görüyorum. Yanlarına yeni müttefikler de alıyorlar. İşte Avustralya bunlardan bir tanesiydi. Japonya, Güney Kore'yi yanlarına çekip temelde hem Rusya'yı hem Çin'i hedef alacak bir siyaset izliyorlar. Tabi burada daha kolay hedef Rusya'ydı. Rusya'da büyük bir stratejik hata yaptı ve Ukrayna'yı işgal ederek özellikle Anglo-Sakson devletlere büyük bir koz verdi ve onlar da bunun sonuna kadar götürme kararlılığıyla hareket ettiler. Çin daha akıllı oynuyor. Daha yumuşak şekilde davranıyor. Ekonomisini özellikle güçlendirmeye çalışırken askeri gerilimlerden kaçınmaya çalışıyor. Ama bir noktada Çin artık kontrol edilemez noktaya gelince gelmeden daha doğrusu stratejik açık aşılmadan Amerika Birleşik Devletleri bence Çin'i zayıflatmaya çalışıyor. Yani bunun için Trump döneminde hatırlarsan çok ciddi yaptırımlar uygulanmaya çalışıldı. Ekonomik kriz bağlamında işte orada pandemiyle birlikte pozisyon yumuşatıldı. Ama aynı zamanda askeri ittifaklar oluşturarak da Çin'i çevrelemeye çalışıyordu Amerika Birleşik Devletleri. İşte AUKUS dediğimiz süreçte bunun bence öğelerinden bir tanesi. Burada hem kıta Avrupası devletlerini devre dışı bıraktılar. Fransa vesaire gibi ülkeleri bu denizaltı alımlarında. Ama aynı zamanda daha büyük bir stratejik hedef olarak da Çin'i çevrelemeye yönelik Çin'e yakın çeşitli ülkelerle ittifak ağları oluşturuluyor. Bunların başında tabi Avustralya ama Hindistan'a olan yaklaşımı da ben bu şekilde okuyorum.
Doğru.
Amerika Birleşik Devletleri özellikle Hindistan'la hem ekonomik açıdan hem siyasi askeri açıdan bir bütünlük ittifak ilişkisi kurma çabası içerisinde. Mesela Hindistan'ın Rusya'dan S-400 silah sistemleri almış olmasına rağmen kasa yaptırımlarında muaf tutulması bunun en önemli öğelerinden bir tanesi. Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye hedef alırken Hindistan'a muafiyet vermek durumunda kaldılar. Çünkü temelde Hindistan'ı Çin'e karşı bir dengeleyici unsur olarak görüyorlardı. Ya Avustralya'da bu anlamda bölge jeopolitiğinde, özellikle de deniz jeopolitiğinde, Pasifik bağlamında Çin'in dengelenmesi için çok önemli bir oyuncu ve onu bir nükleer oyuncu haline getirmek istiyorlar. Bence bu çok açık bir gerçek. Çünkü Avustralya'nın yani nükleer bir oyuncu olması demek Çin ve Rusya'nın bölge üzerinden dengelenmesi, Japonya'nın, Kore'nin gibi Amerikan müttefiklerinde korunması anlamına gelecektir. Buna yönelik adım adım kademeli bir Avustralya'ya yönelik bir yatırım olduğunu da düşünüyorum AUKUS bağlamında. Tabii bu meselenin Rusya boyutu da var. Yani şimdi Çin ve Rusya arasında evet bir ittifak olsa da Batı'ya karşı tam olarak her zaman birlikte hareket edemiyorlar. Özellikle de Rusya'nın tek başına bu Ukrayna macerasında Çin mütereddit konumda kaldı. Yeteri kadar destek vermedi. Ben orada stratejik açıdan Çin'in de Rusya'nın kısmi olarak zayıflamasının kendi lehine gördüğü için çok müdahale olmadığını düşünüyorum ilk dönemde. Ama bir noktada hep konuşuyoruz ya, eğer Rusya gerçekten dizlerinin üzerine çökertilecek noktaya getirilirse, ağır bir askeri yenilgiye uğratılırsa, bu Çin'de hazmedeceği, kabul edeceği bir senaryo olmaz. Çünkü o zaman Batı bloku karşısında özellikle ve bu yeni ittifak ağlarında zayıflayacak ve yalnız kalacaktır. Dolayısıyla yanında her zaman Rusya'nın desteği ve gücüne ihtiyaç duyan bir Çin söz konusu. Evet. Bu noktada işte Ukrayna Savaşı'nın kaderini de bence bu belirleyecek. Yani şu anda taraflar açısından bir denge oluşmuş durumda. Hem doğal şartlar açısından işte Dnieper Nehri'nin belki sınır hattı olarak görüldü. Yaklaşık 900 bin kilometrelik uzanan bir temas hattı var. Burada iki tarafta birlikte ilerleyemiyor. Özellikle Bahmut bölgesinde işte iki tarafta çok ağır kayıplar vererek o bölgeye yönelik Ukrayna orayı savunmaya, Rusya ise ele geçirmeye çalışıyor. Özellikle Wagner unsurlarının orada yoğun olduğunu görüyoruz. Bunun ötesinde diğer temas hatlarında da düşük yoğunluk çalışmalar devam ediyor. Ve Rusya genel anlamda işte bu yıpratma savaşında Ukrayna'nın askeri altyapısını, yine sivil altyapısını, elektrik altyapısını yok etmeye yönelik uzun menzilli füzeler kullanıyor. Tabi bu süreç boyunca Ukrayna'ya da batılı silah sistemleri akmaya devam etti. Özellikle kademeli hava savunma sistemini oluşturmakta ciddi bir başarı elde ettiler. Yani Ruslar artık Ukrayna hava sahasını etkili şekilde kullanamıyor. Bu çok önemli bir askeri kapasite. Bunun ötesinde zırhlı araçlar, tank sevkiyatlarının devam etmesi önemliydi. Yani iki tarafta daha büyük bir savaşa bence hazırlık yaptılar önümüzdeki dönemde. Bir bahar savaşından bahsediyoruz. İşte bu noktada Çin devreye girebilir. Çin eğer devreye girip Rusya'yı daha fazla anlamlı şekilde asker olarak desteklemeye başlarsa, Rusya açısından da önemli bir ihtiyaç karşılanmış olacak. Çünkü Rusya'nın temel ihtiyacı modern silah sistemleri ve sürdürülebilir bir şekilde bu savaşı devam ettirebilmek.
Mühimmat özellikle.
Mühimmat çok ve sofistike silah sistemleri. Rus savunma sanayisi her ne kadar daha fazla enerjisini üretim yapmaya ayırsa da Rusya'nın ciddi kısıtları var. Dolayısıyla bunları aşabilmek adına çeşitli ülkelerden ithalat yapmaya başladı. İşte İran'dan kamikaze drone sistemleri, Kore'den mühimmat aldığını biliyoruz vesaire. Küresel piyasadan yine yaptırımlar
altında olan silah sistemleri almaya çalışıyor. Kuzey Kore'den yani mühimmat ve silah almaya çalışan bir Rusya. Yani bu
bir zayıflık göstergesi. Evet, tabii çok onu, cidden. Değil mi? Tabii bunun altını yani çizmek gerekiyor.
Bu Rus o büyüklük imajının da
zaten onu diyorum ya, eğer Çin müdahale etmese benim orta vadede öngörüm Rusya'nın bu savaşta yenileceği noktasında. Yani Ukrayna zayıf bir devlet. Evet, insan kaynakları sınırlı. Ukrayna'nın da çeşitli sınırlıkları var. Ama Batı bloku bu kadar yoğun şekilde silah sistemi sağlamaya devam ederse Rusya'nın burada artık bir noktada geri çekilmek durumunda kalması söz konusu olabilir. Kırım'ı biraz ayrı tutuyorum ama diğer hatlardan, azından cephe hatlarında geri çekilmek ve savaşı sürdürememekle karşı karşıya kalabilir. Ukrayna'nın en büyük kısıtlı insan kaynakları. Yani burada nüfus açısından baktığımızda Rusya'nın neredeyse 1/4 kadar olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve savaştıracak sahadaki insan kaynağı Rusya'ya göre daha sınırlı. Rusya kısmi seferberlikle sahadaki insan kaynaklarını artırdı. Hı hı. Ama Ukrayna'nın elinde daha gelişmiş silah sistemleri var. Batı'dan devamlı akan işte HIMARS'lar vesaire. Bunlar çok etkili şekilde Rusya'ya karşı hamle yapılmasını beraberinde getirdi. Ama işte dediğim gibi burada eğer Bahar Savaşı ile birlikte yeniden taraflar büyük bir çatışmanın içerisine girerlerse, ki öyle görünüyor benim bas senaryomda. Hı hı. Çin'in artık burada karar vermesi gerekiyor. Mevcut durumunu, pozisyonunu sürdüremez. Ya Rusya'yı kaybetmeyi göze alacak, Rusya'nın yenilgisini göze alacak ya da askeri açıdan Rusya'yı desteklemeye başlayacak. İşte o destek gelirse Ruslar elini güçlendirebilir ve hatta belli hatlarda ilerleme sağlayabilir. İşte buna tabii Batı ülkelerin nasıl yanıt vereceği de savaşın gidişatını ve genel anlamda makro düzeydeki bu jeopolitik güç mücadelesinin de bize sınırlarını gösterecek. Yani şu anda Çin'i ekonomik olarak baskı altına almaya çalışan, Çin'in güçlü olduğu yönlerde işte mesela çip üretimi vesaire gibi noktalarda Batı kendi alternatif üretim altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Avustralya, Hindistan gibi ülkelerle Çin'i sınırlamaya çalışıyor. Bir baskı altına almaya çalışıyor. Ama Çin'in de buna elbette bir noktada yanıt vermesi gerekecek. İşte Rusya'ya destek vererek yanıt verebilir ve adım adım belli noktalarda bu soğuk savaş sıcak çatışmaya da dönüşebilir.
Peki bu
dünyayı riskli bir dönem bekliyor açıkçası.
Dünyayı bekliyor ama ekonomik olarak da ABD'deki kriz Amerika'nın bir anda dikkatini kendi içine çevirmesine evet. de sebep oldu. Oradan biraz bahsedebilir misin?
Amerika'nın çok ciddi kırılganlıkları var ekonomik açıdan. Mesela bunlar sümen altına hep itiliyor. Sonuçta dolar rezerv para olduğu için Amerika'nın bu zayıflıkları yeteri kadar fiyatlanmıyor bence. Şimdi bir defa gayri safi milli hasılasının %120'si %130'una ulaşmış bir Amerikan devletinin borçluluğundan bahsediyoruz. Yani zaten şu anda borç tavanı noktasında demokratlarla cumhuriyetçiler arasında hep bir kriz yaşanıyor. Mevcut borç tavanı yükseltilmediği zamanlar Amerika'daki federal hükümet çalışamaz hale geliyor. Maaş veremez hale geliyor ve orada hep pazarlıklarla onu biraz kademe kademe yükseltiyorlar. Bir defa muazzam bir borçluluğa sahip olan bir Amerika ve şirketlerinden bahsediyor. Yani Türkiye'nin 2 katı 3 katı borçluluğa sahip. Geçen gün bir istatistik görmüştüm. Amerikan hane halkının da borçluk oranı çok yüksek. Yani ortalama her bir Amerikan vatandaşı şu anda 95 bin dolar borcu var. Yani bebeklerden tutun da işte 90 yaşındaki Amerikalı'ya kadar her bir Amerikalı'nın ortalama 90 bin dolardan fazla borcu var. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. Bir yandan Amerikan devlet çok borçlu, Amerikan hane halkı çok borçlu ve faizler yükseliyor. Niye? Çünkü muazzam bir enflasyon var. İşte 8'lere 9'lara kadar ulaşmıştı bu enflasyon. Bunu baskı altına alabilmek adına da çok şahin bir FED politikası ve yükseltilen faizler. İşte bu faizlerin yükseltilmesi de hedge mekanizmasını çalıştırmayan, riskleri yönetemeyen küçük bankalar özellikle ama bazı işte Silicon Valley Bank'ta olduğu gibi orta seviyedeki bankalarda vurmaya başladı ve arda arda iflaslar geldi. Önce Silvergate skandalı yaşandı. Bir kripto friendly banka orada iflas etti. Ardından Silicon Valley iflas etti. Ardından bir banka daha benzer bir sürece içerisine girdi ve tabii 2008 krizi aklımıza geldi. Orada da hatırlarsan Lehman Brothers'ın evet. içerisine yer aldı. Mortgage krizinden sonra birçok banka batmaya başlamış ve ABD'de müdahale etmek zorunda kalmıştı. Piyasalarda bir endişe oldu. Yeniden böyle bir sürecin içerisine mi giriyoruz? Bu kadar yükselmiş faizler çerçevesinde yine banka iflasları mı gelecek? Burada tabii FED ve Amerika'nın ilgili kuruluşları, bankacılık kurumları hızlı müdahalede bulundular. Evet. İşte Moody'lerin yani para yatırmış kişilerin paralarının korunacağı sözünü verdiler. Bu biraz piyasaları yatıştırdı. Ama şimdi Amerikan Merkez Bankası bir dilemmanın içerisinde. Bir yandan yükselen enflasyon. Bugün yine ABD'de yeni enflasyon rakamları geldi. 6 civarında geldi rakam ama
evet,
çekirdek
biraz
enflasyon.
Düşüş
var. 6.4'ten 6'ya geldi. Yani, evet. Ama çekirdek enflasyonda da bir tık yükseliş var. Bu endişe kaynağı. Yani burada FED Başkanı Powell şunu söylemişti. Daha sert bir şekilde faizleri daha yukarıya götürüp bu enflasyonu baskılamak zorunda kalabiliriz diye. Ama şimdi FED'in böyle sert bir şekilde faiz yükseltemeyeceği piyasalar tarafından fiyatlanıyor. Çünkü banka batma riski karşı karşıya. Dolayısıyla burada Amerikan ekonomisinde kırılganlıklar kendini göstermeye başladı. Yani öyle faizler artırmanın ciddi bir bedeli olduğunu piyasalar tekrardan göstermiş oldular. Şimdi FED belki faizleri artık yeteri kadar artıramayacak. Bu da enflasyonu nasıl yöneteceği ile soru işaretlerini beraberinde getirecek. Tabi bunun ötesinde Amerika'nın bütçe açığı. Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri muazzam bütçe açığı veriyor. Trilyonlarca dolardan bahsediyoruz. Bu mevcut şartlardan daha ne kadar yönetilebilir? Dolar hem rezerv para olmasını istiyorsunuz. Dünyaya güven vermek istiyorsunuz ama muazzam bir borçluğunuz var ve gayri safi milli hasılanızın çok ötesinde borçlanıyorsunuz. Amerika için sürdürülebilir bir şey değil bu. Bunu yönetmek için de böyle çok ciddi anlamda tasarruf yapmaları, bütçe harcamalarını azaltmaları ve borçluk oranlarını düşürmeleri gerekiyor. Mevcut küresel şartlarda bu ne kadar mümkün? O da tartışılır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri şu anda Çin'le rekabet halinde. Küresel piyasalarda eskisi kadar güçlü bir ekonomi değil, belirleyici aktör değil. İşte petrolün fiyatını belirleyemiyor, doğalgazın fiyatını belirleyemiyor. İşte buradan da bu Çin'in İran ve Suudi Arabistan arasındaki o uzlaşısına gelelim.
Evet, orada
yani
sürpriz
oldu mu? Suudi Arabistan üzerindeki etki gücünü kaybettiğini biliyorduk Amerika Birleşik Devletleri'nin. Çünkü Prens Salman'a karşı söz geçiremeyen bir ABD vardı. Biden seçimler öncesi hatırlarsın bu Amerika'daki ara seçimler öncesi petrol fiyatlarını düşürmek istiyordu. Bunun için de Suudlara çok ciddi baskı yaptı. ama hiçbir şekilde istediğini alamadı. Tam tersine orada Rusya ile anlaşan bir Suudi Arabistan OPEC Plus anlaşmasıyla üretimi daha da kıstı ve petrol fiyatlarının yüksek kalmasını beraberinde getirdi bu süreç. Biden stratejik rezervleri açarak işte petrolü baskılamaya çalıştı vesaire. Böyle bir Suudi Arabistan vardı. Birleşik Arap Emirlikleri üzerinde de bence. Körfez'in diğer ülkelerinde de ABD artık etkisi gibi etki sahibi değil. Bu tabii sürpriz olmadı. Çünkü İran'la Çin, Suud arasında gerçekten Çin bu anlamda böyle bir arabulucu yapılacak nadir ülkelerden bir tanesiydi. Rusya mevcut konjonktörü bağlamında bunu yapamazdı. O zaman geriye Çin alternatifi kalıyordu. Bence Suudi Arabistan şunu yaptı. İran temelli bir tehdit algılaması var Suudi Arabistan'ın. Ve eğer ABD veya İsrail İran'ı hedef alırsa böyle bir denklemde İran'ın kendisine hedef alabileceği bir konumda kalmak istemedi.
Yani dost görünmek istiyor.
Evet, yani aslında çok iyi niyetli bir şekilde bunu yapmıyor yani Suudi Arabistan bence.
İhtiyacı mı var?
Çünkü
yani
2023 yılında İran üzerindeki baskıların artacağının farkında. Daha önce hatırlarsan Körfez ülkeleri Biden'a açık bir teklifle gittiler. Vurun dediler. Biz de parçası olalım. Yani bir yıl önce İran'ı vurdurmak, bir hava harekatı düzenlemek isteyen Körfez ülkeleri. Körfez ülkeleri de bunun parçasındaydı. Ama bunun olmayacağını anlayınca onlar adım adım pozisyon değiştirdiler. Bölgede bir normalleşme içerisine girdiler. İşte Çin'le, Rusya'yla, Türkiye'yle yakınlaştılar ve kendi risklerini dengelemeye çalıştılar. Bence çok da rasyonel bir politikaydı. Bu politikalarını devam ediyorlar ve Amerika'yı artık güvenli bir partner olarak, kendilerini bir garantör ülke olarak görmüyorlar. Bu çok açık. Dolayısıyla eğer 2023 yılında İsrail ve ABD'nin ortak bir İran politikası olacaksa, İran hedef alınacaksa ki İran nükleer silaha çok yaklaştığı bir denklemde bu risk var, bunu konuşuyorduk. O zaman İran'ın kendisini hedef alması belki de bu şekilde bertaraf etmiş olacak. İran'la belli bir normalleşmeye gidiyor ve artık topu Amerika ve İsrail'in sahasına atıyor bence.
İsrail açısından bu İran'a yönelik daha sert politikalar izlemesine mi neden olur, yoksa Çin'i dengeleyici bir unsur olarak gördüğü için daha mı?
Ya bence İsrail korkusunu artıracak bir şey bu.
Bu değil mi? Evet.
Tabii yani İran'ın çünkü elini güçlendiriyor. İran'ın bölgede meşrulaşması, meşru bir aktör olması İsrail'in hiçbir şekilde hazmedemeyeceği bir şey. Hele ki nükleer meselede de İran her geçen gün daha fazla el artırıyor. Uranyum zenginleştirmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla bu durum İsrail'in çok kabulleneceği bir şey değil. O yüzden bence İsrail artık her an İran'a karşı bir hamle yapabilir diye düşünüyorum.
Evet, peki. Can, teşekkür ederiz. Bugün gerçekten hızlı değerlendirmeler yaptık ama 3 tane önemli konuya değindik. AUKUS anlaşmasının yeniden topluma sunulması uluslararası ilişkilerde bir tartışma yarattı. Ukrayna Savaşı'nda yeni bazı gelişmeler var ama Çin'in pozisyonu ile ilgili Rusya'ya daha yakın bir pozisyon belki görebiliriz önümüzdeki günlerde. Amerika'daki banka krizi ve Suudi Arabistan İran arasındaki arabuluculuğunun Çin'in yaptığı yakınlaşma süreci. Uluslararası siyasette bizi hareketli günler bekliyor. 2023'ün 3. ayına girdik ama bu yılın da dış politika açısından hareketli geçeceğini söyleyebiliriz. Evet, sevgili dinleyenler, haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz. We'll be right back.